Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin
amin,
inşallah.
Amin beraber.
Hocam bugün yani İslam dünyasının genelinde ortaya çıkan bir problem üzerinde, bir alimler problemi üzerinde ya da din görevlileri demeyeyim de yani dini alanda üst otorite gibi gözüken insanlar çerçevesinde ortaya çıkan bir problem. Ondan konuşalım diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki bir otorite var, bir güç merkezi var. O güç merkezinin beklentilerine uygun bir din dili oluşturuluyor. Onun doğrularını doğru, yanlışlarını yanlışlayan, ona büyük arz-ı ubudiyet diyebileceğimiz bir tavır içerisinde olan bir dil geliştiriliyor. Yani bunu farklı isim vermesek de farklı İslam ülkelerinde müşahede edebiliyoruz.
Ama yeni gibi bakmamalıyız buna. Yani. Bugün oluştu, bugün, bu asırda
doğru,
oluştu.
Bugün
değil
oluştu
yani.
Diye değil. Bütün zamanlarda olabilir.
Musa Aleyhisselam zamanında da.
Zaten Kur'an Musa Aleyhisselam zamanından veya ondan sonrasından gelen hadiselere de işaret ediyor. Allah'ın ayetlerini gizlemek, açıklamak, ne bileyim değiştirmek, kelimelerin yerini değiştirmek ve bu Allah katındandır diyerek bir dil oluşturmak. Bunu Kur'an birçok ayetinde mesela Bakara 79 ya da yine Bakara 174 gibi ayetlerde mesela küçük bir baha karşılığında diyor değil mi? Ve onlara yazıklar olsun deniliyor ve onlar böyle bir kazanç ateşten başka bir şey yemiş olmazlar diye ifade ediliyor. Bunu biraz konuşalım diye düşünüyorum. Yani din dilini böyle yamultmak, birilerinin hoşuna gidecek tarzda tanzim etmek, yorumlamak vesaire. Bunun nasıl bir tahrifata yol açma riskini konuşalım diye düşünüyorum. Ayetlerde bunlar, Rabbimiz bu ayetleri boşuna göndermiş olamaz, haşa, değil mi? Yani bize yönelik ikazlar söz konusu, ruhban üzerinden ya da hahamlar üzerinden, Yahudi, Hristiyan din alimleri üzerinden bizler de ikaz ediliyoruz diye düşünüyorum. Ne dersin?
Bizler de ikaz ediliyoruz. Hadis-i şeriflerde de yani onlar sanki hep eski ümmetlere aitmiş gibi anlamamak için söylüyorum. Hadis-i şeriflerde alimlerin ümmeti Muhammed'e verebileceği zarardan da söz ediliyor. Yani çok böyle geçmişe ait bir konu değil. Geçmişte evet. De örnekleri var ama bugün de devam edecek bir konu olarak bunu evet. Görmek zorundayız. Hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerif var. Alimler peygamberlerin varisleridirler diyor. Evet. Bu alimlerin, peygamberlerin varisleri durumunda olması, yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik hariç davasını temsil ediyorlar.
Evet.
Haşa, Peygamber aleyhisselam bir eğrilik yapsaydı, yanlış bir iş yapsaydı.
Haşa, evet.
Maazallah. Bu Allah'ın dinine neye mal oluyorduysa,
evet.
Olacak olsaydı, aleminki de alimin etki alanı itibariyle ona mal oluyor.
Evet.
Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben size alimlerin, önder çaptaki alimlerin dalaleti kadar bir şeyden korkmuyorum buyuruyor.
Evet.
Çok önemli bir nokta.
Evet.
Çünkü mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını 4 rekat kılsaydı biz bugün 3 kılabilir miydik? Öyle kalacaktı o.
Evet.
Niye? Çünkü örnek. Evet, bir alim açısı itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etkisini gösteremez. Ama bir eksende etkili o alim.
Tabii.
Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hemen hemen ümmeti Muhammed'in yarısına hitap ediyor şu anda.
Ya evet.
Yarısına hitap ediyor. Onun bir tavır hatası söz konusu olsaydı, İslam'dan tavizi maazallah söz konusu olsaydı, bugün biz İslam'ı ilk günkü safiyetiyle en azından o yarısı,
evet,
ümmeti Muhammed'in yarısı olarak yaşayamayacaktık. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hayatını bedel olarak vererek
tam da bu meselede, değil mi? Yani konuştuğumuz meselede enteresan bir örnek ki
Ebu Hanife kıyamete kadar büyük bir örnek olacak.
Evet, evet.
Yani konuştuklarının bedelini ödeyip gitti.
Evet.
Bedelini ödeyip gitti.
Yani otorite karşısında eğip bükmeyen dini, değil mi?
Mesela bugün Suudi Arabistan'da bir dönüşüm yaşanıyor.
Evet.
Bu dönüşümde belli alimler içeri alındı, yüzlerce. Çok enteresan hocam. Bu alimlerden içeri alınanlar, şu anda 400 kadar içeride alim vasıflı, evet, insan var. Tamamı hocam Seyyid Kutub'a aykırı görüşleri olmayanlardan oluşuyor.
Yani?
Yani mesela Seyyid Kutub'un aleyhinde bir gün adam değil o. Evet. O iyi değil diyen içeride yok şu anda.
Evet.
Evet. Bunu gerekçe göstermiyorlar ama yeni bir akım var Suudi
Arabistan'da. Bir çizgiyi mahkum ediyorlar.
O çizgi nedir? Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif ve ümmet mefhumunu müstakil gören.
Evet.
Küfre karşı dik durmayı İslam olarak anlayan görüyor. Şu anda mesela Seyyid Kutup'la bağlantın, ki biz Seyyid Kutup'un artı eksisi manasında söylemiyoruz, evet, bunu. Oradaki olayı yorumluyoruz. Evet. Seyyid Kutup'la alıp veremedikleri ne bunların? Yani Seyyid Kutup işte Eş'ari idi de filan böyle bir mezhebinden dolayı değil. Seyyid Kutup'un dünya bakışı, İslam'ı bir ümmetin dini, küfrü de öbür kutup gören anlayışından
rahatsızlar.
Bu rahatsızlık da Suudi Arabistan'daki yönetimin rahatsızlığı değil. Suudi Arabistan'a yukarıdan hükmetmek isteyen güç odağının rahatsızlığı bunlar.
Evet.
Dolayısıyla alim Ebu Hanife rahmetullahi aleyh gibi olduğu zaman ümmetin safiyetini temsil ediyor.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olmanın hakkını veriyor.
Evet.
İmam Şafii'de de bunu görüyoruz. Harun Reşid'in karşısında dik duran İmam Malik rahmetullahi aleyh'te görüyoruz. Ve muhteşem bir örnek Ahmet bin Hanbel'de görüyoruz. Bir kere daha biz burada konuştuk. Ahmet bin Hanbel'in kırbaçlanması, zindanlarda ömür çürütmesi, genç yaşta ihtiyar konumuna düşmüş olması, çektiği sıkıntılardan dolayı, büyük bir operasyondan, işte filanca kitabından dolayı değil. Hatta Ahmet bin Hanbel çok enteresan hocam, filan görüşlerin yanlış diye de yargılanmadı.
Nasıl yargılandı?
Niye sen biz doğruyuz demiyorsun diye yargılandı. Yani memun doğrudur.
Yani yukarıdaki otoritenin doğru olduğunu.
Yani sessiz durma.
Evet.
Sen haklısın.
Yani sessiz kalmak bile suç sayılıyor. Yani
Ahmet bin Hanbel sessizliğiyle ses getirdi ama.
Evet.
Çünkü Kur'an'ın dışına çıkıyorsunuz siz dedi. Dolayısıyla siz batılsınız, yanlışsınız, dışarıdan geldiniz, ithal fikirsiniz demedi. Hiçbir, evet, şey demedi. Hiçbir şey demediği için bu işkencelere katlandı. Ebu Hanife'de de aynısı var. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, rahmetullahi aleyhim cemiyan. Yani bir aykırı görüş. Mesela devlete
yani
karşı
çıkıp da böyle kavgaya tutuşmadı bu
yok
insanlar.
Yok canım.
Evet.
Kavgaya tutuşmadılar. orijinal kaldılar.
Evet.
Sıkıntı orada zaten.
Evet. Yani yamulmadılar. Yukarıdakinin sözüne tamam.
Tam anlamıyla öyle. Evet. Yamulmadılar.
Evet.
Yamulmamaları, adamların kafasındaki projeleri, akıllarından geçen zevki engelledi.
Evet.
Bu da neyi gösteriyor? Demek ki iyi anladılar ki bu adamlar, bu imamlar bizim keyfimizin önünde engel.
Evet.
Bu ispat edilmiş oldu. Bir şey daha ispat edilmiş oldu. Alim yamulmamalı demek ki. Alim siyasi iktidarın menfaatine göre değil, Allah ve peygamberin ona ilham ettiği şeylere göre, ona öğrettiği vahye göre durmalı alim.
Evet.
Üçüncü şey daha, yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Ahmet bin Hanbel, bu ikisi çok önemli örnek. Diğer iki imamımızda da var ama bu ikisi çok önemli. Bunlar o gün kesinlikle bu 1200 sene sonra müthiş etki, bir etki toplamış alim olacaklarını asla bilmiyorlardı. Böyle bir iddiaları yoktu. Evet. Beklentileri yoktu.
Yani biz bir akım başlatıyoruz gibi yok, bir şeyleri yok.
Evet. Hele hele Ahmet bin Hanbel bir akım başlattığını bilse kenara çekilirdi. Böyle şeylerden rahatsız olan birisi.
Evet.
Bir mezhebin önünde durmayı istemiyor. Kendisini çok basit bir talebe olarak görüyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin de böyle bir bundan sonra bizim mezhebimiz budur, peşimizden gelen gelsin gibi bir mantığı. Hiçbir bu ümmete ait hiçbir alim böyle bir dernek kurup dilekçesini verip bakanlığa bundan sonra biz ayrıyız demedi. Böyle bir şeyden hoşlanmadılar da. Allah-u Teala böyle bir sevki idaresi tabii olan bir yolla peşinden ümmeti Muhammed'i yürüttü onların. Bu sebeple biz görüyoruz ki bir alim aradan 1200 sene geçtikten sonra bile ölmeyen bir etkinin sahibi olabilir. Aynı şekilde o dönemin diğer yağdanlık tipi ya da sizin ifadenize yamulmuş tiplerine baktığımızda da bugünkü fitnenin nedeni olabilir.
Evet.
Onun için iyi bir işin başında durana kıyamete kadar bu nedenle hep ecir yazılıyor.
Bu şey mi hocam? Yani dini alanda mı böyle bir farklılaşma oluyor siyasi otorite güç merkeziyle ulema arasında, yoksa başka alanlarda mı? Yani sen beni takdir et, beni kutsa, benim faziletlerimi söyle, senin ifadenle ben toplum nazarında da meşrulaşayım vesaire gibi bir beklenti mi oluyor?
Bir kere hocam bu Moğol döneminde olmadı mesela. Haçlıların etki ettiği dönemde olmadı.
Evet.
Müslüman yöneticilerin bulunduğu, siyasetin Müslümanların elinde olduğu bir dönemde ortaya çıktı.
Bu enteresan.
Yani neden? Çünkü din en zayıf döneminde de büyük bir güç. Mesela Avrupa'da dindarlık diye bir şey var mı?
Yok şu anda.
Yok. Niye papalık hala güç ama? Niye Papa Hazretlerini üzmemek diye bir kavram kullanıyor siyasetçiler?
Bir tarihi derinlik var. O
tarihi
devam
derinlik var ama 3-5 dinsiz sapık hariç insanlar ben Hristiyanım diyor ve Papa'ya dokunulmasını
tabii,
istemiyorlar.
Tabii.
Mesela Papa Almanlardan olunca Almanya bir güç kazandı.
Doğru.
Prestij kazandı. En zayıf halinde bile batıl bir dinde dahi bir güç var.
Evet.
Siyasetçi bu gücün hizmetinde olmasını istiyor. Bizde ise Abbasisinde, Emevisinde, Selçuklularında, hatta ecdadımız Osmanlı'da bir dindarlık var bir defa. Yani genç yaşından itibaren namaz kılan bir adam sultan.
Evet.
Yani Alaaddin Keykubat namazsız biri değil. Namazlı niyazlı birisi, oruç tutan birisi, Kur'an'a iman eden birisi, şeriat erbabı bir adam yani.
Evet.
Ama sarayın getirdiği şartlar var. Toplum idare etmenin getirdiği şartlar var. Müslüman olmayan neslin de yöneticisi olma şartları var. Sana sürekli insan kaynağı lazım. Yüz binlerlik orduları beslemek zorundasın. Bu ihtiyaçların, bu zorunlu gereklilikleri sana durup dururken vatandaş veremiyor.
Evet.
Din gücüyle vatandaş kendiliğinden getiriyor ama.
Evet.
Öbür türlü vergi koyuyorsun, devlet başkanı olarak vergi koyuyorsun, sultan olarak vergi koyuyorsun, kaçırmaya çalışıyor adam.
Evet.
Allah zekat emretti diyorsun, sandığa koyup getiriyor.
Evet.
Sen hesap etmediğin halde getiriyor. Allah yolunda ölün diyorsun, oğlunu gönderiyor, bizden bir şehit olsun diye tembih ediyor, geri gelme oğlum ha, sultanın huzurunda öl diyor. Bu arada tabii ne kadar sen Allah için kelimesinin içini dolduruyorsun.
Mesele o ya.
O ayrı bir konu tabii. Burada alimlerin bir regülatör vazifesi yapması lazım.
Regülatör, düzenleyici.
Yani sultan, Selçuklu sultanı, Abbasi halifesi kendi zevklerini de Allah'ın adını kullanarak önümüze koyuyor olabilir. Nitekim Abbasiler döneminde sultanların isimleri bile Nasır billah, El mütevekkil alallah, hepsinin isminde lafz-ı celal var.
Evet.
Asıl analarından doğma isimlerinde yok ama.
Sonradan o
iktidara geldiği gün, iktidara geldiği gün en zayıf adam, halife olması mümkün olmayan adam El müstansır billah.
Evet.
Allah'la güçlü adam.
Evet.
Adı böyle adamın, Allah'la güçlü. Yani en zaaf noktasından
yeni
bir isim uyduruyor kendine. Evet. En ters noktaya taşıyor ismini. Bu dini kullanmaktır. Mesela o günkü alimler ne demek El müstansır billah ya? Bu ismi niye sen kullanıyorsun diyebilmeliydiler. Bunu diyemeyince onun kardeşiyle yapacağı misal kavgada şehit olmak üzere 10.000'leri sevk ettiler. Alimler de şehitlik konuşması yaptılar orada. En başta o isme tavır koyamadılar çünkü. Ümmeti Muhammed'in halifesisiniz, adınız da Ahmet sizin. Selamun aleyküm, bitti diyebilmeliydiler. Bunu diyen oldu tabii. İzz İbni Abdüsselam öyle bir dedi ki yani Allah ona rahmet etsin. Nevevi dedi mesela. Böyle diyenler oldu. Fakat umum itibariyle alimler kendilerine göre bir mazeret buldular tabii. Fitne çıkmasın.
Evet.
Yani şimdi alimler bunu derken hep menfaatlerinin peşinde koştular da yamulma nedenleri bu oldu dersek büyük bir bühtan olur.
Evet.
Birincisi alim siyasetten anlamıyor. Derin bir kelam alimidir. Olabilir. Yani bu ayıp değil. Siyasetten anlayan alim yüz alimden 90'ı değil hiçbir zaman.
Evet.
Yani belki 30'u, belki 40-50'si olduğunu da zannetmiyorum. Elimde bir istatistik yok çünkü kriteri değişik bunun.
Tabii tabii.
Ama alim kadrosunun mesela halife olsa ümmeti idare edecek yetenekte siyasetten anladığını söylemek çok zor. Bu birinci neden. İkinci neden, alimler ahiret korkusu taşıyorlar. Kan değeri çok yüksek alimler için. Mesela bir alim Allah'ın huzuruna akıtılmış bir kanla gelme de neyle gelirsen gel hadisini biliyor.
Evet.
Kan çok ağır ahiret terazisinde. Dolayısıyla bir alime ya kan akacak ya da böyle olacak dendiğinde aman kan akmasın tarafını tercih eder. Bu
ama,
da bir önemli.
Ama mesela kan akmasın diye kan akıtılabilir.
İşte o da siyaset hocam. Onu da anlaması siyaset. Yani 5 kişinin kanı aksın 5.000 kişi kurtulsun.
Gibi.
Gibi. Dün Suudi Arabistan'daki yeni yönetimi reklam eden bir video izledim. O videoda diyor ki sakallı alim diyeceğimiz evet. Bir tip. Diyor ki bu insanları idare eden yöneticimiz diyor. 1/3'ünü toplumun öldürmem gerekiyor. Diğer 1/3 yaşasın diye dese hakkıdır öldürsün diyor.
Allah Allah.
Hocam yani takma sakal diye aklıma geldi. Arapça konuşmasa yani Arap olduğuna da inanmayacağım. Ya yağcılığım bu kadar da fazla. Şimdi ben onunla karşılaşsam derim ki ya sen bunu nasıl dedin? 1/3 toplumu yani 8 milyon insanı öldürecek gaddar biri demek istedin sen, o adam öldürür seni diye onu tehdit edesim geldi. Yani
öyle bir mesela bu tarz bir hani sakallı İslam kisvesi altında bir adamın böyle bir söylemi toplumda, gençlerde, dini yeterince bilmeyen insanlarda Nasıl bir tahribat oluşturur hocam?
Kör itaat, evet, zalıma dua ve zulümden zevk alma noktasına götürür hocam.
Evet.
Zulümden zevk alırsın. Yani Halid bin Velid radıyallahu anh yanlışlıkla iki kişi öldürdü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana sığınıyorum, benim ilgim yok bu işte demedi mi Mekke fethinde? Ya. Ya o da yanlışlıkla oldu. Ben Halid'in yaptığından beriyim ya Rabbi dedi. Uzak duruyorum. E sen diyorsun ki toplumun üçte birini öldürürse bir sakıncası yok. Bu liderdir diyorsun. Böyle lider olur mu ya? Hitler'e tanınmamış bir yetki bu. Yani Hitler'in bile ulaşamadığı bir noktaya alim kılıklı biri diyeceğim ben.
Evet.
Sakal insan alim yapmıyor. Alim kılıklı biri böyle oldu. Alim regülatör vazifesi oluşturmalı. Neden? Yani
biraz açalım bu regülatör şeyini.
Regülatörü şöyle açalım. Yani yöneticiler, toplumu yönlendirenler, sadece siyasetçiler değil ama mesela sosyologlar da toplumu yönetiyorlar. Evet. Basın da toplumu yönetiyor. Tabii. Değil mi? Toplum sadece bir devletin merkezinden yönetilmiyor ki. Toplumda etki o. Evet, siyaset en üst noktada hep imzayı atıyor ama yani bir de algı olarak toplumun yönetilmesi var. Basın toplumla siyasetten çok aşağı değil bugünkü dünyada mesela.
Hayır, işte zaten o açıdan konuşuyoruz. Mesela ilim adamı da bir tayin edici merkezdir.
Olmalı.
Olmalıdır yani. O ya doğru gidiyoruz, yanlış gidiyoruz. Değil mi? Yani bu siyasetçi içinde adeta bir tür kılavuz anlamında rol
üstleniyor. İki türlü kılavuz olacak. Bir siyasetçiye direkt bunu söyleyecek.
Evet.
Allah'tan kork, bu yanlış diyecek. İkincisi siyasetçi, müminlerin hocalarından, alimlerinden biri böyle diyor. Dolayısıyla bu toplumda ses getirir, evet, düşünmesi lazım. Regülatör vazifesi alim nasıl yapıyor? Bir, eksiklerini destek oluyor. Mesela vatandaşlar askerlik vazifesini yapmıyorlar. Alimin çıkıp niye siz yaşadığınız vatanda hizmetinizi yapmıyorsunuz demeli alim.
Evet.
Yani siyasetçiye destek olmalı bu noktada.
Mesela evet.
Mesela trafik kurallarını alimler konuşmalı. Allah'tan korkun, niye kırmızı ışıkta geçiyorsunuz?
Evet.
Bu alimin vazifesi. Bana ne, İçişleri Bakanı düşünsün diyecek hali yok alimin. Toplumda yaşıyorsun. Camiye giderken
toplumun iyiliğe doğru yöneltilmesi yani için.
Dünyevi zannettiğin şeyler de uhrevi aslında.
Evet.
Eğer bir alim bu konuda Müslümanları yani regülatör vazifesi yap, eksik kalan yeri tamamlamıyorsa da görev yapmıyor. İki, siyasetin, sultanların, halifelerin zulüm olabilecek. Bir, şahıslara zulüm. İki, İslam'a zulüm. İslam'a zulüm nedir? Yani ümmeti Muhammed'in geleceğinde kötü ses getirmesi. Yani Müslüman olmayanların.
Yani İslam'a zulüm işte biraz önce anlattığınız örnek hocam. Yani bu ya İslam'ın insanlar nezdinde adeta bir katliama cevaz veren bir tarafı var gibi algılanıyor.
Ne cevazı? Teşvik ediyor adam, katliamı teşvik ediyor. Ve onun gibi 400 arkadaşı hapse alınmış yoktan sebeplerle. Mesela çok enteresan, en son savcılık içeri alınan alimlerden birinin iddianamesinde 32 gerekçe sayıyor. İçeri alınma nedeni. Bir, Avrupa'da diyor, Avrupa Meclisi diye Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir İslam fetva merkezi var. Oranın toplantılarına katıldın sen diyor.
Evet.
Bakanlıktan izinsiz Kuveyt'te konuşma yaptın diyor.
Evet.
Hocam çok enteresan. Yani ülkenin dışında bir yerde konuşmaya gittin sen diyor.
Evet.
Çok enteresan hocam. Resulullah'ı destekleme diye bu karikatür olaylarında, evet, Resulullah'ı destekleme diye platformlar oluşturuldu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onlara üye oldun diyor.
Allah Allah.
Bayrağı kelime-i tevhid olan bir devletin savcısı bunu söylüyor hocam.
Evet.
Demek ki göz dönmüş.
Evet.
Gözü dönmüş. Bu arada diğer alimlerin bu iddianamedeki şeylerde biz yokuz en azından demeleri gerekiyor. Diyemezler.
Diyemezler.
Niye diyemezler? Çünkü üçte birini öldürürsen bu ülkenin helaldir sana diyen görüşe bir şey diyemiyorlar.
Evet.
Alimlerin zulme engel olmak, boşlukları doldurmak vazifesi yoksa eğer, biz bundan müstağniyiz diyebiliyorlarsa, o zaman vekili bulundukları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdi?
O zaman o vekillik, vekalet, veraset ilişkisi boşta kalmış oluyor.
Yani bir yanlış oturtma oluyor. Evet. Bir yerde böyle muhabbet ederken bir hoca efendi arkadaş, İlahiyat Fakültesi'nde hoca, abimiz, benim abim yani, bana bak dedi, ben dedi akademisyenim dedi, beni çıkar bu işlerden dedi. Yani refleks gösterdi. Ben baktım gözleri sulandı, yani hakikaten bir alim olarak niye ses getiremiyoruz biz, niye ses çıkaramıyoruz? İlla Suriye'de bir bombalama olacak da ondan sonra işte niye bombalandı diyeceğiz. Hemen yardım topu, ya alimin vazifesi bu değil ki. Bunu Kızılaç da yapıyor, oraya yaralılara yardım götürüyor. Yani alimler daha böyle üstten ve derin konular üzerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamını, davetini ve dinini temsil etme durumunda olacaklar. Yani o hoca efendi, ben akademisyenim, alim filan değilim deyip bir tür
kendi kenarda kalma,
gözyaşını tarif etti yani. Kenarda kalışının gerekçesi değil bu aslında da.
Evet.
Yani böyle de kurtulayım ben. Bana akademisyen de beni çıkar bu işten diye bir
şey. Belki
söyledim.
Bir şey mi var orada? Göze almak. Yani bir diyelim ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ya da Ahmet İbni Hanbel'i örnek olarak veriyorsunuz. O da bir göze alma var değil mi? Karşı karşıya kalacağı bir takım büyük işkenceleri, eziyetleri göze alma. Yani otorite tarafından dışlanma değil mi? Şimdi Suudi Arabistan'da bir kısım insan hapse atılıyor.
Bir kısım insan değil, toplumun alimleri.
Alimler işte, o alimlerden bahsediyoruz. Bir kısmı da gözde şeyler haline geliyor. Şimdi gözde oluş, yani bir kısım insanın nefsini herhalde cezbediyor. Öbür tarafta da bedel ödeme var.
Vallahi hocam, alimlerimizi böyle bir şeyden tenzih etmek istiyorum. Çünkü çok seviyesizce bir tavır. Bedel ödemeyeceksen ne yapacaksın sen? Yani evet. Hep hoca efendiler gençlere mi şehit olmayı tavsiye edecekler? Gidin vatan için şehit ol. Sen de şehit ol. Madem şehitlik değerli bu kadar. Yani alimleri tenzih ederim de, ben daha makul, biraz daha inandırıcı gördüğüm bir gerekçeyi söyleyeyim. Yani toplum dinlemiyor. Boşuna mı konuşuyoruz biz? Zamanı değil, daha kritik bir noktada konuşurum diye düşünüyorlardır herhalde.
Hocam bilmiyorum. Tabii tarihe not düşmek diye de bir şey var.
Herhalde.
Diyelim ki bir söz söyleyeceksiniz. Hiçbir neticesi de olmayacak. Ama siz de durduğunuz yeri ortaya koymuş olacaksınız.
Ben neticelerin yani adamı değilim hocam.
Evet.
Neticeler Allah'a mahsus Celle Celaluhu. Biz emri bil maruf, nehy anil münker yapacağız ama Kur'an-ı Kerim alimleri tanıtırken Allah'tan en iyi korkarlar.
Evet.
Allah'tan başkasından korkmazlar. Kimsenin kınamasından çekinmezler diye onları tarif ediyor. Yani alimlere elbette yakışmıyor sessiz kalmalar ama gerekçelerinin basit bir can korkusu olacağını ben düşünmek istemiyorum. Böyle
nedir yani?
Daha yaygın global düşünceler onları sessiz bırakıyordur diye düşünüyorum.
Yani biz çıkar konuşursak belki fitneye sebep olur gibi mi?
Ya da işte İskilipli mahkemede özür dilemedi de ne oldu?
Evet.
Yani İskilipli gitti. Halbuki İskilipli şimdi alim oldu. Evet. Hala yaşıyor.
Evet.
İşte mesela Mısır'da bak ne yaptı adamlar. Kaç bin kişiyi astılar, bir zararı görmediler gibi.
Şimdi mesela demin Suudi örneğinde verdiğiniz gibi Mısır'da da bir darbeci diktatör var. Onun davranışlarını onaylayan, tasdik eden de bir hani ulema zümresi var. O da
iki türlü ulema geldi. Var. Evet. Bir Ezher var.
Evet.
Ezher yani alimlerin resmi yuvası diyelim. Bir de böyle mesela devletten memurluk almayacak kadar böyle işte selefi düşüncenin sahibi insanlar aleni destek verdiler.
Evet.
Ali'ni de hala da veriyorlar.
O darbenin olduğu gün mesela Sisi'nin yanında Selefiler de vardı yani. Enteresan bir şey hocam.
Hala duruyorlar.
Hala duruyorlar.
Hala duruyorlar. E hocam,
yani şimdi mesela Selefilik normalde sanki daha tavırlı, yani kurulu düzene tavırlı bir hareket gibi de gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ama orada da Mısır'da da çok başka bir role soyundular yani. İhvanı biçme işinde. Yani
Selefi değil, sefil bir role soyundular. Orada evet. Sefilce bir role soyundular. Suudi Arabistan'da da bahsettiğim demin üçte birini öldürmekte ne sakınca var diyen anlayış da Selefi anlayış.
Allah Allah.
Camit diye bir grup bunlar.
Evet.
Böyle bir yeni ekoller. Yani tek kapasiteleri Seyyid Kutub'u hayatta görmemiş bir adam ol, iyi adamsın sen.
Evet.
Yani böyle bir enteresan kör gidiş. Yani bir insana bu kadar takılmayan, diyelim Seyyid Kutub veya Ahmet veya Mehmet. Yani bir kişiden dolayı dünya köreltilmez ki ya. Ama bunu düşünme kapasitesi yok bu adamda.
Evet.
Ve o anlayışta dinimizde bu kadar bir kişiye kilitlenecek çapta kısır bir din değil. Elhamdülillah dinimiz alemlerin dini. Elhamdülillah.
Şimdi bu ayetlerde mesela Allah, yani ahiret hayatına ilişkinde şeyler var değil mi hocam? Yani kıyamet gününde Allah onlara konuşmaz diyor. Yani yazıklar olsun ona diyor. Şimdi yani Yahudi din adamlarından örnek verilerek, yani şunu demek istiyorum. Yani dini tahsil yapmış bir alim diyelim ki. Yani ahireti nereye koyar? Yani Allah ile ilişkiyi nereye koyar? Böyle din üzerinde tasarrufta bulunurken ben bazen şu geliyor, Allah'a ve ahirete inanıyor mu inanmıyor mu bir takım insanlar gibi
diye bile düşünüyorsunuz.
Düşünüyorum yani, nasıl bir şey yaparlar mesela bu ayetlerde zikredilen tipler değil mi?
Ağzına gem vurulacak.
Gem vurulacak yani, demek ki bir dışlanıyor yani Allah'ın böyle şey yaptığı, önem verdiği insanların dışına itiliyor yani.
Hocam bir kere alim olmak, Müslüman olmak artı bir şey daha olmak olacak. Yani alim olmakla beraber o bahsettiğimiz nübüvvet makamının, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vekili olmak, Müslümanlığın üstünde bir yük taşımaktır. Çünkü Müslüman hakkı söyler, namazını kılar, haram yemez, cennete girer bir insan.
Hani şöyle bir şey denir hocam, mesela imamet değil mi? Mihraba geçmek, peygamberin makamına geçmek gibidir.
Gibi değil, öyle yani.
Öyledir. O zaman yani onun sorumluluğu içinde hareket etmeli imam diye. Değil mi? Şimdi veresetül enbiya olunca anlattığınız hususlar, yani o varisliğin içini doldurmak gibi bir sorumluluk.
Ben o zaman size bir örnek üzerinden gideyim. Şimdi tasavvuf İslam'ın en ince ayarlarıyla yaşanması demek.
Evet.
Yani mubahları bile zorlayan, helalleri bile zorlayarak. Yani
onlar lüks, da bile seçerek.
Ha, lüks orijinal Müslüman diyelim. Evet. Çağdaş ifadeyle.
Enteresan.
Bunun ders olarak okunması, mesela ilahiyatlarda derstir bu.
Evet.
Üç kişiyi tasavvufa meylettirmiş midir? Hayır.
Niye olmuyor hocam?
Çünkü tasavvuf ders olarak okunmak için değil, ruha işlenmek içindir.
Evet.
Onu dışarıdan kültür olarak öğrenmek. Hı,
kültür, evet.
Bir ilim olabilir.
Evet.
Ama hiçbir zaman kimlik olmuyor.
Evet.
Aynı şekilde dinler tarihi de okuyor ilahiyatta bir insan. Budizme gidiyor mu dinler tarihi okudum diye? Hristiyanlığı sempatiyle bakmıyor.
Zaten tasavvuf tarihi okunuyor ilahiyatlarda da hocam. Yani tasavvuf tarihi okunuyor.
Tarihi okunuyor ama bir tür reklamı yapılıyor tabii, yani tanıtımı yapılıyor.
O dergâhtadır o şey değil mi? Eğitimin verildiği yer dergâh.
İşte alimlikle bunu kıyas etmek istiyorum.
Evet.
Yani bizim neslimiz hele bizim neslimiz bol bol biliyoruz. Bilgisayarımızda kütüphaneler var.
Evet.
Kütüphaneler var bilgisayarımızda. Yani bir tuşla İmam-ı Azam'ın beynine ulaşıyoruz. Büyük, doğru, bir nimet. Ama bu hiçbir zaman bizi alim kimlikli yapmıyor. Oryantalistler de bir sürü ilim öğreniyorlar. Bazen bizden de iyi bildikleri şeyler oluyor. Evet. Allah'tan uzak kalıyorlar ama.
Evet.
O sebeple ilmi amel için öğrenmekle diploma için öğrenmek arasında fark var. Siyasete yön vermek için alimin koltuk almasıyla siyasette kaynayıp gitmesi için bir koltuk bulması arasında fark var. Ebu Yusuf da İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'in bir numaralı talebesi olarak siyasetle ilgilendi. Başkadı oldu. Harun Reşid'in meclisinde oturdu. Ama sağlığında şeriata kimse dil uzatamadı. Sağlığında kimse işkence yapamadı kimseye. Yani Ebu Yusuf çünkü güçlü bir adam. Ve Ebu Hanife görmüş birisi öyle iki kadayıfa, iki tane koyun buduna fetva verecek bir tip değil.
Evet.
Ama ondan 20 sene sonra iktidar Ahmet bin Hanbel'i ezerken o Ebu Yusuf'un hasreti çekildi.
Evet.
Buradan şu noktaya
yani birisinin dur demesi lazım. Yani zulmedemezsin demesi lazım.
Özellikle Harun Reşid'in mesela Ebu Yusuf'a sorun bunu. Sonra sorun çıkmasın.
Hı hı, evet.
Diye bir endişesi var. Halbuki Ebu Yusuf'u kılıçtan geçirecek gücü olan birisi.
Evet.
Ebu Yusuf'un hocasına onun amcası yapmıştı yapacağını. O da yapardı isteseydi. Ama sorun o değil. Ebu Yusuf otorite. Ümmet de benimsemiş bunu. Bağdat'ta geçtiği yerlerde bereket vardır diye düşünülüyor. Bastığı yere insanlar basmaya çalışıyorlar. Allah da heybet veriyor. Çünkü Ebu Yusuf'un niyeti güçlü. Yani ve tenezzülsüz.
Şey hocam, mesela Osmanlı'da yani padişaha rağmen fetva veren Şeyhülislamlar genelde bizim tarafımızdan da tebcil edilir. Yani helal olsun adama. Padişah savaş kararı verecekti. Dedi ki dur, buna hakkın yok. Şeriat buna müsaade etmez gibi böyle sembol isimlerden söz edilir. Ama
130 tane Şeyhülislam var Osmanlı'da.
İşte yani
33 padişah, 130 Şeyhülislam.
Evet.
Yani çok dikkat çekici.
Değiştirilmiş bu. Değil mi? Yerine başkası getirilmiş.
Sürülmüş.
Sürülmüş vesaire olmuş.
Yani İbni evet. Kemal 100 tane değil ama.
Evet.
İbni Kemal bir tane.
İşte İbni Kemal gibi idealize ediyoruz da hocam. Yani o tür insanları biz idealize ediyoruz. Dur diyebilen, değil mi? O Veresetül Enbiya makamını taşıyabilen insanı ama hayatın içinde çok başka rollerde olanlar devreye girebiliyor.
Hocam ne kadar doğrudur psikolojik olarak, pedagojik olarak çok yorumlamak istemiyorum ama bir anekdot olarak bizim çok eski yazarlarımızdan birisinin hala yazı yazıyor. Güzel bir sözü var. Diyor ki ya şu fakir fukaranın çocuğunu burs verip okutmayın, alim yapmayın diyor.
Hmm.
Bursla yetişen insanlar alim olunca bu sefer liderlerden burs alıyorlar, takviye alıyorlar, bizi temsil edemiyorlar. Zenginlerin çocukları hafız olup alim olsun diyor.
Evet.
Yani bu vakada olmaz böyle bir şey.
Evet.
Ama bir noktaya işaret ediyor.
Demek ki psikolojik donanım ona işaret ediyor değil mi hocam? Yani
ama doğru tarafı var bu sözün.
Evet.
Yani hakikaten karakteri elini uzatmaya alışık birisi.
Almaya alışık.
Yani İşte en son noktaya geldiğinde bile bu sefer villa almak için. Yani daha önce burs alıyordu 3 lira. Şimdi villayı düşünecek diyor.
Hı hı.
Bunu ilmi bir gerçek gibi konuşmamız doğru değil ama
evet.
Ucundan tutulacak bir şey bu.
Her şeyin bunların istisnaları muhakkak vardır.
Var tabii, ne demek canım. Yani, ashab-ı kiram fukaraydı bir de
hani,
yani.
Hayır, zengin çocuğu diyelim ki alim olur. Onun da doyacağı bir şüphesiz şey vardır.
Evet. Bu bir işaret
ama,
ediyor. Yani karaktere işaret ediyor.
İşaret ediyor.
Bu sebeple hocam şimdi ta Kur'an kursunda hafızlıktan, İmam Hatip'te okudukları dönemden itibaren alim karakteri diye bir karakter oluşturulması hocam. Herkesin hafız, herkesin iyi fıkıh biliyor olması gerekmiyor. Yani ümmeti Muhammed'in ağırlığını taşıyacak karakteri olanlar alim koltuğunda oturmalılar. Evet. İlk darbede çökecek zihniyet sahipleri. Evinin kapısını arkadan 3 defa kilitleyecek ama bir şey gelirler diye böyle baskıdan yılan tipler ümmete zarar veriyor. İlmede evet. zarar veriyor. Şimdi İlahiyat Fakültesi'ne girerken böyle bir şart yok. Ama bir örnek zikredeyim. Dün bir genç ziyaretime geldi.
Evet.
Buyur dedim, oturdu. Dedi ben dedi Londra'da dedi tıp fakültesi kazandım dedi. Sizin derslerinizi çok dinlemiştim. Helalleşmeye geldim sizinle dedi. 12 sene sürecekmiş tıp tahsili.
Allah
dedim ki
belki şeyi falan var, ihtisas.
Uzmanlıkla beraber şimdi 12 seneliğine tamam, gitti buradan evet. çocukcağız. Dedim ki ne imtihan kazandın dedim. Dedi yok liseden sonra dedi kazandım dedi. Dedim iyi bir tıp fakültesi mi kazandın? Dünyanın ilk 30'unda dedi tıp evet. fakültesi olarak dedi. Ben dedim bir Greenwich biliyorum orada. Greenwich mi? Yok dedi, o değil dedi. Çok önemli hocam, dikkatinizi çekerim. Dedim ki peki dedim neyini ispat ettin, fen derslerin mi yüksek dedim. Zaten dedi okuduğum lise fen lisesiydi dedi ama dedi beni çağırdılar dedi, karakter testi yaptılar bende dedi. Nasıl yani, bir test
tıp,
oluyor?
Tıp adamı olabilir mi? Ha,
tıbbı tapınır gibi okuyup okumayacağımı test ettiler dedi.
Allah Allah.
Bu nasıl bir şey dedim. Dedi çünkü onlar dedi böyle parayla, tayinle ilgilenmeden fakültede hastalarla ilgilenecek, böylece keşif yapacak adam alıyorlar üniversitelerine dedi.
Evet. Adanmış. Bir manada tıbba adanmış.
Ne kadar sürecek dedim. Dedi 6 sene dedi. 6 sene sonra uzmanlığa geçeceğiz ama dedi. 6 yıllık karakter notlarıma bakacaklar o arada dedi.
Evet.
Hocam yani çok etkilendim buradan.
Aslında enteresan yani. Şimdi bizde mesela hukuk fakültesi okuyor. Diyelim ki hukuk adamı olmuyor. Tıp fakültesi okuyor. Tıp adamı olmuyor. Yani ya da ilahiyat okuyor. Diyelim ki yani din alimi olmuyor. Yani
ama bize karaktere bakma diye bir şey yok. Puan işte, her şey bizde.
Evet.
Puan
işte, her karakter şey. Karakter mi? Hiçbir şey yani.
Yani
hukukçu karakteri. Arkadaşımız yani adaleti arayan adam, değil mi?
Belki 18 yaşındaki bir gençte bunları test etmek çok kolay olmayabilir.
Evet.
Ama ortada bir vakıa var hocam. Yani tıbbı bu şekilde yapan bir adam senede bir keşif yapabilir.
Evet.
Hastayla daha fazla ilgilenebilir. Hollanda'dan bir gün bir tıp doçenti geldi. Ora vatandaşı, bizden dedesi falan gitmiş, oralara yerleşmiş. Ona nasıl tıp dünyası falan, ne yapıyorsun muhabbetinde dedi zorlandığım noktalar oluyor dedi. Ne gibi zorlanıyorsun dedim. Ya dedi en Hristiyan bile ibadet konusunda sıkıştırıyor dedi üst yöneticileri. Bizde iş ibadettir mantığı var ya, onlar evet. tıp ibadettir zaten. Bu tıbba tapınmıyorsan sen bu meslekte kalma diye baskı yapıyorlarmış. Bu mübalağa. Ya,
tapınma ifadesi belki aykırı bir ifade.
Aykırı ama anlatımı doğru. Ha, mesleğine sen bunu geçinmek, mesela onun ifadesi, o doçentin ifadesi, geçinmek için, maaş
gelme
için
buraya diyor.
Tutmak istemiyorlar diyor. Ve bunu da işte 10 senedir hala bir ilaç keşfedemedik. Siz bir de akademisyensiniz diye yüzümüze söylüyorlar dedi. Hocam çok güzel bir şey. Bu İslam alimi olacak bir insanda, cihat ruhu olarak diyebiliriz, insaniyette yüksek değerler olarak diyebiliriz, takva ölçüleri diyebiliriz, adını ne koyarsak koyalım, alim de bunlar olmalı. Biz bunu alim mesleğine tapınmalı diye bir ifade etmeyiz bunu. Bizde doğru bir ifade değil bu zaten.
Evet.
Ama bir gerçek var. Alim çoluk çocuğunu geçindirmek için ilimle meşgul olmamalı.
Evet.
Onlar yani evet
yani ihtiyaç boynunu bükmemeli.
O manada söylüyorum. Bir mesleğine tazim bakımından söylüyorum.
Evet.
Yani mesela emeklilik hayali olmaz böyle bir adamın. Çünkü namaz gibi, namazı mesela çoluk çocuğunu geçindirmek için mi kılıyor bir insan?
Şey aslında hocam, bu ayetlerde geçen şey bir karakter zaafı.
Zaten Yahudileri kınama o.
Karakter zaafı. Yani alimin bir müsbet söylediğiniz vasıfları olması lazım. Bir de bu tarz karakter zaafı bulunmaması lazım. Ben demin yani ahiret kaygısı değil mi? Allah'ın huzuruna çıkma. Yani din alanı bunu daha iyi bilinmesi gereken bir alan.
Yani alim Allah'tan korkmuyorsa kim korkacak?
Değil mi? Şimdi böyle de bir zaaf söz konusu. Nasıl birbiriyle telif edilebilir?
Bu bir, şimdi bir bu, araya... bu zaafı hocam yok olmasın diyemeyiz. Adam alim ama insan. Etten kemikten. Evet. Fakat bunun mücadelesini yapmalı.
Evet.
Mesela sabah namazına kalkmak kimse için kolay değil. Ama Müslümansan kalkacaksın diye direniyorsun. Gözünü ovuştura ovuştura kalkıyorsun. Alim de ümmetin heybeti, ilmin ağırlığı diye bir mücadele içinde olacak. Ama bu çok da kolay değil. Mesela çok önemli bir ayrıntı hocam. Alimlerin bizim topraklarımızda da, Arap ülkelerinde de çocuklarının ilimlerine varis olmaması diye bir dertleri var.
Enteresan. Niye?
Niye? Mesela bana siz 10 tane...
Zor diye mi?
10 tane alim gösterin, çocuğu koltuğuna oturdu. Bulamazsınız böyle 10 tane.
Ne oluyor? Korkuyor mu? Yani bir taşınacak yük mü ağır gözüküyor?
Bu bir evlatlar. Kabiliyet meselesi.
Evet.
Kabiliyet meselesi. Yani çocuğun kabiliyeti yoktur.
Evet.
Herhalde zorla olacak.
Orada yönelmez.
Ya bu bir. Ama iki, alim... Yani ben yandım bari çocuğum yanmasın da düşünebiliyor. İki, alimin sıkıntıları.
Yani alim evladını bu alana yönlendirmiyor.
Doktor olsun diyor. Doktor olsun diyor. Benim varisim olsun demiyor. Ben çok hoca efendilerle, alimlerle oturup kalkıyorum. Böyle benimle evladı gibi sohbet ederken en az bir 15 alimden dinledim bu hasretini. Sarığımı veremiyorum kimseye oğlum, kimse almıyor diyen tatlı bir hatıra, acı bir
alan olmadı gibi.
Bir halim içinde vurucu bir şey bu hocam.
Evet.
Kimi hanımına yıkıyor bu kabahati, çocuğumu soğuttu diyor. Kimisi çocuğun tembelliğine yıkıyor. Ama biz bunu kuş bakışı izlediğimizde tek başına kimsenin sorunu değil bu. Baba cazip hale getiremiyor. Mesela benim gördüğüm pek çok hoca efendiler evleriyle ilgilenemiyorlar, talebeleriyle, dertleriyle, insanlıkla ilgilenmekten evini ihmal ediyor. O belli bir yaşı da kaybettiği zaman çocuk, zaten 20 yaşından sonra da getirip hafızlık yaptıracak yok çocuğuna.
Evet.
Böyle bir sorun var. Ama bu sorunu ben şurada toparlamak istiyorum. Alimlerin kendi ailelerinden varis yetiştirme, o sarığını, kitaplarını devretme diye bir derdi olması için ilmin namaz gibi bir ibadet düzeyinde olması lazım. Nasıl namazı çocuklarına taşıdıysa ilmi de taşıyor olması lazım. En azından 5 çocuğundan birine taşırdı mesela.
Evet, evet.
Taşıyabilmeliydi. Kınama manasında değil bu. Yani niye yapmadılar diye değil. Meselenin zorluğu bakımından söylüyorum.
Bir de şöyle bir şey var hocam. Böyle sürenin de sonuna geliyoruz. Yani bazen hani İslam'a karşı olan bir siyasi güç söz konusu olduğunda daha tavırlı olan alimlerimiz, daha dindar gözüken siyasi kadrolar vesaire söz konusu olduğunda yani ikaz, uyarı vesaire gibi şeyleri daha sınırlı yapıyorlar. Böyle bir şey siz de gözlüyor musunuz?
Gözlüyorum ve ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü ben her mevsim alim olan alime alim diyorum.
Evet.
Sadece kış günleri çalışan araba istemiyoruz biz. 4 mevsimde çalışsın istiyoruz. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasını ölçü almadığı zaman peygamberin varisidir. Şartlara göre konuşan alim alim olmuyor. Yani şöyle söyleyelim, Müslümanların mesela bu topraklarda ezanın yasak olduğu dönemlerdeki din himmeti şimdikinden küçük müydü, yüksek miydi, ben merak ediyorum hocam. Mesela hocam, ben, Allah babama selamet versin, 60 doğumluyum.
Evet, Allah sağlık, afiyet, Menderes'in, hayırlı uzun ömür versin.
Hepimize inşallah imanla selamet. Menderes'in asıldığı dönemde doğmuşuz biz.
Evet.
Ben ve amca çocuklarım hepimiz 5 sene geç nüfusa yazdırılmışız hocam. Menderesli bir aile bizim, evet, büyüklerimiz. Evet. Hepimizi 5 yaşından sonra nüfusa yazdırmışlar. Babam ve amcamlar şehire gidip geliyorlar, yani nüfus idaresine gitmiyor, sorun yok.
Yazdırabilirler.
Bilinçli. Çünkü askere gitmeden, bir de askerlik diye de duyguları var, evladımız bu vatana hizmet edecek. Hafızlığı, Arapçayı, Buhari'yi ezberletiriz, o zaman askere alırlar diye bir hesap yapmışlar.
Evet.
Bunu ne kadar tutturdular, benden sonraki nesil bunu hesap edecek. Yani bizim bir grafiğimizi görecek. Fakat bu niyeti hürmetle iade ediyorum hocam. Çok büyük, evet, bir şey. Her erkek çocuğa bunu yapmışlar, kızlara yapmamışlar ama.
Evet.
Mesela benim kardeşlerim vaktinde yazılmış.
Evet.
Ben 5 sene geç yazılmışım. Nüfusa geç yazmışlar beni. Amca çocuklarımın erkekleri öyle. Hep geç yazılmışız. O arada bizi okula göndermeden hafız yapacaklar. Dertleri o. Nitekim onu da yaptılar. Beni 4 yaşında başlattı bu.
Evet.
Amca çocuklarım 5 yaşında başladılar. İşte okula gittiğimizde hafızdık mesela.
Maşallah, evet.
Bu bir himmet.
Evet.
Bu ezanın yasaklandığı dönem bir daha geliyor diye korkudan yaptılar bunu.
Evet.
Şimdi ise Müslümanların da kolejleri olduğu bir zamanlara geldik. Elif cüzü yaz aylarına sıkıştı.
Evet.
Kur'an-ı Kerim yaz aylarına sıkıştı. Bu rehavet hastalık herhalde. Alimde de oluyor, cahilde de oluyor demek ki.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Kur'an'da müteaddit ayetlerde geçen Allah'ın ayetlerini az bir baha ile değiştirme, kelimelerin yerini değiştirme, güç sahiplerine uygun sözler söyleme tarzındaki, yani Yahudi ailelerin, Yahudi toplumunda bulunan bir hastalığın tahlilini yapmaya çalıştık. Onun bizim bünyemizde nüksedebilme, var olabilme ihtimali üzerinde durduk. Gerçekten Kur'an ayetlerini kendi hayatımızda nasıl etki eder, o çerçevede okumak lazım. Yani sadece Tevrat alimlerine has bırakmamak lazım. O mesajı almış olduk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.